Ayrım 10, sayfa 101. İntihar. Çareyi toplu intiharda aradığımızı düşünüyorum bazen. Burada nükleer felakete gerek yok. Felaketi kendimiz yaratıyoruz. Ölmenin de, öldürmenin de sonunun gelmeyeceğini bile bile 3 sizden, 5 bizden hesabıyla ölmeye, öldürmeye doyamıyoruz. Hendek çatışmaları günleriydi. Sur kapıları kapanmış, sur içi kuşatılmıştı. Ama henüz kırım başlamamıştı. Kapılara doğru yürüyen kalabalığa biber gazı sıkılmıştı. İnsanlar ara sokaklara, evlerin avlularına, otellere, dükkan kepenklerin arkasına kaçıp bir kuytuya sığınmaya çalışıyorlardı. Birilerini görmeye, neler olup bittiğini onlardan duymaya parti merkezine gelmiştim. Bina kalabalıktı. Gazdan kaçanlar, hendeklerden gelenler, partililer, örgüt militanları, bölge sorumluları, milletvekilleri. Henüz en kötü günler değildi. Daha doğrusu en kötüsünü yaşadık. Artık düze çıkma vaktidir. Birlikte ne yapabiliriz diye düşündüğümüz günlerdi. Biliyorum, bu yüzden gelmiştin. Umutlarımızı ortaklaştırmıştık. Bir çıkış yolu bulacağımıza inanıyorduk. Konuşmak, anlatmak, yürek gözüyle görmelerini sağlamak. Asıl olan hayattır diye hep bir ağızdan bağırmak işe yarar sanıyorduk. Orada oturmuş demli çaylar eşliğinde sohbet ederken karşı duvardaki televizyon ekranından kandil görüntüleri geçiyordu. Kürtçeyi de anlamıyordum. Zaten sohbet arasında göz ucuyla bakıyordum. Gerillaların kırsaldaki yaşamlarıyla ilgili bir belgeseldi galiba. Bir ara gözüm yine ekrana takıldı. Halinden komutan olduğu belli, gerilla kıyafetli bir kadın konuşuyordu. Güzel ama sert yüzlü bir kadındı. Yüz hatları gergindi, kararlıydı. Lafın tam ortasındaydık. Odadakilere sorunların silahla değil, diyalogla çözülebileceğini anlatmaya çalışıyordum kendimce. Karşılık bulamadığımı seziyordum. Daha yaşlılar susuyordu. Gençler silaha mecbur edildiklerini, hendeklerin, barikatların halkı savunma amaçlı olduğunu anlatıyorlardı. Tam o sırada ekranın altından Türkçe bir yazı geçti. Halk savaşını metropollere indireceğiz. Hatırlıyorum, örgütün sadece burada değil, batıdaki şehirlerde de savaş kararı aldığı günlerdi. Bunun nasıl olacağını biz de bilmiyorduk. Sonuçlarını düşünmek bile istemiyorduk. Ekrandaki kadına sesimi duyurabilirmişim gibi hayır, hayır diye bağırdığımı hatırlıyorum. Sesim tecavüze uğrayan, acı duyan birinin sesiydi. Parmağımla televizyonu işaret ediyordum. Birinin bana yanlış okuduğumu ya da çevirinin yanlış olduğunu söylemesini bekliyordum. Ama herkes şaşkınlık içinde susuyordu. Oradakilerin hepsi örgütün savaşı şehirlere ve metropollere yayma kararını biliyordu. Şaşırdıkları senin tepkindi, sessizlikleri sana ne söyleyeceklerini bilemediklerindendi. Kendimi bilmediğim bir dilin konuşulduğu yabancı bir dünyada hissettim. Daha birkaç dakika önce her şeyde aynı düşünmesek de duygularımızın, yüreklerimizin buluştuğu, acılarımızı, sevinçlerimizi ortaklaştırabileceğimiz umudu taşıdığım, bağrıma basmak, içime sokmak istediğim, çektikleri acıların günahını hiç payım olmasa da o günahta üstlenmeye hazır olduğum insanlar susuyordu. Bu savaş demek dedim. Dedim mi, içimden mi geçirdim, fısıldadım mı, haykırdım mı bilmiyorum. Uygulanacak bir karar mı yoksa sadece devletin gözünü korkutmak için tehdit mi diye sordum. Karar dedi biri, başka çaremiz yok, bu son isyanımız, bu defa kazanacağız ne pahasına olursa olsun. Ne pahasına olursa olsun diyenlerden değilim ama onları anlıyorum. Geri dönüş yolları iki tarafı kapanmıştı. Kurtuluşu ne pahasına olursa olsun da görüyorlardı. Zulme, ölüme, savaşa öylesine alışılmış, kanıksamışlardı ki iç savaş fikri onları, seni, beni ürküttüğü kadar korkutmuyordu. Savaş, ölüm, yanan köyler, ateşe verilen ormanlar çocukluklarından beri onların yaşamının parçasıydı. Hayatın doğal akışına dahildi. Televizyonda Türkçe altyazı dönüp duruyordu. Savaşı metropollere indireceğiz. Bazen bir saniye içinde ne çok şey düşünür insan, bilirsin. Kafamda İspanya İç Savaşı sahneleri, kafamda Bosna, Irak, Suriye, Halep, Şam. Buna dayanamam diye düşündüm. Ne yaparım o zaman? Kimden yana olurum? Kimi korurum? Kime vururum? Ben intihar ederim o zaman dedim. Sözler ağzımdan çıkıverdi. Hani bazen söz düşünceden önde gider, istesen de tutamazsın. Kendi sesime önce kendim şaştım, sonra herkes. Söylediklerim o kadar inanılmaz, o kadar saçmaydı ki bir tuhaf bakıyorlardı bana. Kötü bir melodram sahnesinde inandırıcı olmayan abartılı bir oyun çıkarmış, yeteneksiz oyuncu gibi hissettim kendimi. Oysa oynamıyordum. İçimde gerçekten intihar duygusu vardı. Utandım, çok utandım. Sessizce ince ince ağlamaya başladım. Yanaklarımdan süzülen gözyaşlarını silmeye, saklamaya çalışmadım. Şaşırmışlardır doğru ama asla hafife almadılar seni. Bu kadar etkileyenin ne olduğunu anlamaya çalıştılar ama anlayamadılar. Biz burada seni ürküten ne varsa hepsini yaşamaya alışkınız. Senin dayanamam dediğin, intihar düşündüren her şey burada bizim kaderimizdir. Kendine karşı samimi ol. Seni panikleten, burada yaşanan savaşın kendi şehrine taşınması, hendeklerin senin sokaklarında kazılması, senin mahallenin yakılıp yıkılması, senin komşularının birbirlerine hedef alması olmasın. Burada her şey olabilir. Burada insanlar çatışır, ölür, öldürür. Şehirler bombalanır, yakılıp yıkılır. Ama benim şehrimde asla. Öyle değil mi? Odadaki genç kadınlardan biri kalkıp yanıma geldi. Bana sarıldı, ağlıyordu. Ötekiler başları önlerine eğik odadan çıktılar. Bizi yalnız bıraktılar. Bir süre öylece kaldık. Elimi tuttu. Bizler de hayatı seviyoruz. Hayatı birlikte inşa edeceğiz. Savaşı birlikte sona erdireceğiz dedi. Televizyonun kumandasını bulup ekranı kararttı. İşte barış dedi gülümseyerek. Yanılıyorsun, benim korkum miskin konforumun, güvenliğimin tehlikeye girmesinden değil. Ya da sadece bu yüzden değildi. Sizleri büsbütün yitirmekten korkuyordum. Sadece sahip olunan şey yitirilir. Var olmayanı yitiremezsin. Birliğimiz, kardeşliğimiz, biz aslında özlemlerimizin, umutlarımızın, bir de riyakar resmi söylemlerin dışında hiç var olmadı. Yitirmekten korkmak yerine bizi nasıl var edeceğimizi düşünmeliyiz, geç kalmış olsak da. Birdenbire. Sırbistan'da bir kadın yazarla tanıştım. İç savaşı yaşamıştı. Birbirlerine yapışık doğan Siyam ikizlerinin tehlikeli bir operasyonla ayrılmaları ve ikizlerden birinin ölümü metaforu üzerinden yazdığı romandan söz etti. Her şey birdenbire oldu dedi. Hiç beklemiyorduk, hazır değildik. Biz sıradan insanlar içten içe kaynayan düşmanlığın, yüreklerde adım adım birikmiş kinin farkında değildik. Birbirimizi boğazladık, arkadaşlarımızı öldürdük, birbirimizin karısına, kızına, kardeşine tecavüz ettik. Cinnet geçiriyorduk ve nedenini bilmiyorduk. Okulda Müslüman arkadaşlarım varmış. Müslüman olduklarını öldürüldüklerinde öğrendim. Sakladıkları için değil, sormak, öğrenmek hiç aklımıza gelmediği için. Sonra, şimdi unutmaya çalışıyoruz, güç oluyor diye ekledi kederli bir sesle. Kin ve öfke kuşaklar boyu damla damla birikiyor. Sonra bir gün bir kıvılcım, son kıvılcım düştüğünde yangın dört bir yanı sarıyor. Birdenbire oldu sanıyoruz. Küllerin altındaki ateşin için için yandığını fark etmiyoruz. Savaşanlar hep hazırlar. Hazır olmayan bizleriz. Biz sıradan iyi insanlar. Siyam ikizleri metaforunu sevdim. Ama sadece romanda. Yapışık yaşamanın ne kadar güç, ne kadar zahmetli, ne kadar engelleyici olduğunu düşünsene bir. Tehlikeli de olsa bazen operasyonun riskini almak gerekebilir. Operasyona gerek kalmadan kopuşu engellemek elimizde değil mi? Elimizde olduğuna inanmak istedim, biliyorsun. Umudumu hep korudum, en kötü günlerde bile. Ama artık o kadar emin değilim. Tuttuğumuz o incecik ipin ucunu kaçırdığımız duygusu var bende. İpi elimizden aldılar, sıkı tutamamıştık zaten. Buna izin verecek miyiz? Savaşanlar bizlere sormuyorlar, sesimizi duymuyorlar, duysalar da kulak asmıyorlar. Savaş planlarında, iktidar hesaplarında insanlara yer yok. Savaşçı akıl bizim aklımız gibi çalışmıyor. Sırp yazarın sözlerini hatırlıyorum yine. Çeyrek yüzyıl geçti aradan. Şimdi daha sakiniz, huzurluyuz ama bir yanımız eksik. Bir de içimizi kemiren suçluluk duygusu. Srebrenista'daki binlerce ölünün hayaleti ruhlarımızı esir aldı demişti. Sonra kırık bir sesle eklemişti. Hala sorup duruyorum kendime, neye yaradı? Bunca acının, ölümün, zulmün anlamı neydi? Kim ne kazandı? Ben de sur dibinde oturmuş aynı soruyu soruyorum şimdi. Kim ne kazandı? Binlerce ölü can, evini yerini bırakıp kaçan yüz binlerce insan, yıkık kentler, yerle bir olmuş mahalleler, lime lime perişan hayatlar, yetim çocuklar, acıdan çürüyen yürekler. Kim ödeyecek suçunu, günahını, hesabını, kim sıyırabilecek kendini bu yıkımın sorumluluğundan? Hatırlıyor musun? Tam burada mühürlenmiş sur kapısının karşısında oturmuştun. Aralık ayının son günüydü. Kar yağıyordu. Uçaklar kalkmıyordu. Bir an önce eve dönebilmek için havaalanının açılmasını bekliyordun. Aynı soruyu başka biçimde, başka vurgularla soruyordun o zaman da. Zalimle mazlumu, muktedirle mağduru eşitliyorsun demiştim. Kabul etmemiştin. Şimdi kim ödeyecek suçunu, günahını, hesabını derken yine aynı eşitlemeci denklemi kuruyorsun. Artık sur kapıları açık. Kar değil, erik baharları yağıyor sur dibine. Leylaklar güllerde açmış ama ne sur içine girmek ne de burada oturup güllere, çiçeklere bakmak geliyor içimden. Sur içinin, sur dibinin, güllerin, leylakların, ağaçların ruhu katledilmiş. Sadece insanlar değil, şehir, tarih, yaşam öldürülmüş. Hayır, sorumluları eşitlemiyorum. Bıçağı ilk saplayan, ilk ateş açanı, kahhar gücüyle acımasızca yakıp yıkanı biliyorum. Bir şey daha var bildiğim, senin içten bakışla göremediğin, görsen de kabullenemediğin bir şey. Mazlum halk adına savaşanların, daha doğrusu savaşı emredenlerin bu yıkımdaki payı. Haklı veya haksız, hiçbir çatışma, hiçbir savaş tek taraflı değildir. Kendimizi savunmasa mıydık? Daha onlarca yıl aşağılanmayı, hiçleştirilmeyi, boyun eğmeyi kabullense miydik? Sen bile böyle düşünüyorsun. Yola çıkarken haklı, yüce, tartışılmaz bir amacın vardır. Yol boyunca çeşitli engeller çıkar karşına, yan yollara sapmak zorunda kalırsın. Ama hedef hep karşındadır. Kendin de peşindekiler de hedefi şaşırmadığınızı, oraya doğru yürüdüğünüzü sanırsınız. Sonra bir gün hiç farkına varmadan hedefi gözden kaybedersiniz. Hak ve özgürlük hedefi hiç değişmedi. Aksine bugün her zamankinden daha belirgin. İnsanlar bu uğurda canlarını verdiler. Canlarını verenlerden, hendeklerdeki barikatlardaki çocuklardan, dağlardaki, kırlardaki gerillalardan söz etmiyorum ben. İktidarı insanın önüne koyanlardan, savaşı fetişleştirenlerden, savaşmaktan başka yol bilmeyenlerden söz ediyorum. İnsan yaşamını bir kurşun değerinde görenlerden, aslında kendi iktidarları demek olan zafer için binlerce insanı feda edebilenlerden, anlayamadığım, okuyamadığım savaş aklından söz ediyorum. Eşitliyorsam ister devlet, ister örgüt, savaş aklını eşitliyorum. Sorumluluğu değil. Benimle gel, sana yıkılmış suru gezdireyim. Bombalarla yıkılan evleri, yakılan binaları, okulumu, küçükken oynadığım sokakları, surdan geriye kalan enkazı görelim birlikte. Belki o zaman. Sur içini görmek istemiyorum artık. Enkazın altında kalan yaşamları, sönen umutları, bir daha asla geri gelmeyecek olanı, orada yaşanan insanlık trajedisini anımsamak istemiyorum. Bu enkazda zafer diye yola çıkanların hesap hatalarının, yanılgı payının, savaş tutkusunun parmak izlerini görmek istemiyorum. Kendi çaresizliğimi, güçsüzlüğümü, laf yapmaktan başka işe yaramayan edilgen barışçılığımın suç ortaklığını görmek istemiyorum. Burada her şey birdenbire olmadı. Yangın birden alevlenmedi. Ateş yıllardır gözlerimizin önünde adım adım ilerliyordu. Zamanında yeterli su taşıyıp alevleri söndüremedik. İki tarafın savaş aklı birleşince çaresiz kaldık. Yıkıntılar. Bu kadarını aklımızdan bile geçiremezdik. İnsanlar savaşın ortasında nasıl yaşar, nasıl sürdürürler günlük yaşamlarını diye düşünürdüm de içim ürperirdi. Altından cansız insan bedenleri, kopmuş uzuvlar, yanmış çocuk kemikleri çıkan bu yıkıntılar, kan ter içinde uyanıp da çok şükür rüyaymış denilen bir kabus olabilirdi ancak. Kuşatma altındaki şehirlerin ortasından yükselen kara dumanlar, yangınlar, top sesleri, kurşun vınlamaları, sonra şehri saran gülle gibi hıçkırık. Bana gerçek olmadığını söyle. Çocuk avuturcasına, geçti, geçti artık, her şey düzelecek de. Biz bu kabustan hiç uyanmadık. Bir gece yarısı silahlı, maskeli adamlar babayı alıp götürdüklerinde, işkence edilmiş, hırpalanmış cesedi nehrin kenarında bulunduğunda, köyümüz basılıp yakıldığında, denk yapıp anamla sırtımıza bağladığımız birkaç parça eşyamızla yollara düştüğümüzde, ağabeyim Edibese, yetti gari deyip dağa çıktığında, kırsalda vurulup cesedi boğazına ip bağlanıp şehrin sokaklarında tankın arkasından sürüklendiğinde, küçük kardeş taş atan çocukluktan hendekçi çocukluğa terfi edip bir keskin nişancı kurşunuyla can verdiğinde biz hep aynı kabusu görüyorduk. Şimdi her şey biraz daha sert ve ayan beyan. 90'larda duyulmaz, görülmezdi. Dağlarda, kırlarda, batının farkında olmadığı bir savaş bizleri kırıp geçirirdi. Artık gözlerinizi, kulaklarınızı sımsıkı kapatsanız bile savaşın, ölümün, yıkımın görüntülerinden kurtulamıyorsunuz. Bilmiyordum, farkında değildim deme hakkınız artık yok. Savaşın farkında olmak ekranlardan izlemek yetmiyor. Ekranlar şehit cenazelerini, ağlayan şehit analarını, yetim kalan minicik çocukların gözyaşlarını gösterirken her boydan muktedir savaş ve nefret diliyle barış umudunun son kırıntılarını da silip süpürüyor. Buradaki kurbanlar, yıkılmış yaşamlar, can çekişen şehirler, yıkıntılar arasında çocuklarının yanmış kemiklerini arayan analar, hamasi nutukların, kanlı bayrakların, yaldızlı iktidar koltuklarının görüntüleri arkasında döşenmiş dekor oluyor. Evet, batıdakiler artık orada bir şeyler olduğunun farkında. Ama ne oluyor? Neden oluyor? Gerçek ekranlarda öldürülüyor. Muktedirlerin nutuklarında ters yüz ediliyor. Buranın gerçeğini görüp batıya iletmek niyetiyle gelmiştiniz. O zaman tanışmıştık. Gerçeğin gerçek olduğunu sizlere anlatmak için çırpınmaktan yorgun düştüm demiştim sana. Şimdi kendi gözlerinle görüp yüreğinde hissettikten sonra beni daha iyi anlayabilirsin. Gerçeğin gerçek olduğunu anlatmaktan yorgun düşme sırası sende. Nasıl onaracağız bu yıkıntıları? Kabustan nasıl uyanacağız? Zamana ve unutuşa sığınarak ya da kabusu kanıksayarak, kaybedecek hiçbir şeyin kalmazsa artık korkmazsın. Binlerce yıl boyunca kim bilir kaç kez yıkıldı, kaç kez yeniden kuruldu buralar. Surların tarihi de bunu anlatır zaten. Hayat zamanın yumuşak yatağında yeniden doğacak, yıkıntılar onarılacak. Bir şeyler hep eksik kalacak, yaralarımız için için işleyecek. İçimizdeki yıkıntılar onarıma direnecek. Yine de yaşamanın yollarını bulacağız. Yıkıntıları birlikte onarsak, hayatı yeniden birlikte kurabilsek, bundan böyle daha güç olacak. Dünyada, bölgede, insanlar da geçmişten farklı. Her şey daha karmaşık, daha değişken. Sadece şehirlerimizi, yurdumuzu, ocağımızı, sadece insanlarımızı değil, masumiyetimizi, güvenimizi yitirdik. Geleceğimizi artık kendimiz kurmak istiyoruz. Kendimizce, kendi doğrularımız, kendi yanlışlarımızla. Orada bana yer yok mu? Uzak batıdan gelen misafirim olursun. Eski dostuz, sana hizmet ederim. Hasret gideririz. İstediğin kadar kalırsın. Gidiyorum dediğinde, dur, daha karpuz kesecektik derim sana. Ama ev benim, bilesin. Seninle ben, biz böyle konuşmazdık. Aramıza giren bu uzaklık, bu yabancılık duygusu. Seninle ilgili değil, sizlere karşı değil. Savaş her geçen gün daha büyük tahribatla sürdükçe diz çökün, biat edin, haklarınızdan da, onurunuzdan da vazgeçin. Yoksa öleceksiniz dendikçe aramızdaki uzaklık büyüyecek. Bunda benim payım olmadığını herkesten iyi sen biliyorsun. Bizler uzaklaşmayalım, kopmayalım diye çırpınıyoruz. Biliyorum, bu yüzden evim sana, size açık olacak diyorum. Ama suyun öteki yakasından, hendeklerin arkasında değil, önündesin. Sur içinde değil, sur kapısındasın. Yıkıntılara bakarken hala soru işaretleri, hala gölgeler var kafanda. İmzaladığın bildiriler, yazdığın yazılar, kendi devletini sorgulaman sana bir bedel ödetiyor. Ama bu vicdanını temizlemenin bedeli. Burada bedel canla, kanla ödeniyor. İtiraf etmeye yanaşmasak da aramıza giren şey bedellerin eşitsizliği. Şehitlere ağlamak. Şehitlere de ağladığım için bana kızma. Yüreğin soğumasın, uzaklaşma benden. Onlar da muktedirlerin günahının bedelini canlarıyla ödüyorlar. Arkalarından ağlayan analara, babalara, eşlere, çocuklara dayanamıyorum. Polis babasının bayrağı sarılı tabutunun yanında, kutu gibi küçücük tabutunda yatan minik kızın ölümüne dayanamıyorum. Ölülerin kimliği değil, öldürülmüş olmaları ilgilendiriyor beni. Zalimlerden mi yanasın, deme bana. Şehit adı verilenler, hele de o askercikler devletin, iktidarın, vatan, millet kandırmacasıyla ölüme sürdüğü, bozuk para gibi harcadığı insanlar. Aralarında yürekleri nefretle, düşmanlıkla dolu, insan kimliğini yitirmiş yaratıklar da var, biliyorum. Bana göre hepsi kurban. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığın kurbanları. Biz o karanlıkla yüzleşip hesaplaşamadık. Bir dava uğruna ölenlerle yurtlarını, ocaklarını savunanlara şehit deniyorsa eğer, bu halkın binlerce şehidi var. Ama onların adları yok, çoğunun mezarı da yok. Onlar kişi değil, insan değil, sadece ürkütücü bir kavram, terörist. Neden bana anlatıyorsun bunları? Ben zaten biliyorum. Bilmek yetmiyor, senin için onlar meçhul ölüler. Anlasan, hatta haklı bulsan da içinde yer almadığın bir mücadelenin meçhul askerleri. Ama onlar bizim çocuklarımız, etkisiz hale getirilen ya da ölü ele geçirilen terörist bizim komşumuzun çocuğu, kendi öz kardeşimiz, küçükken sokakta birlikte oynadığımız oyun arkadaşımız. Aynı sıralarda oturup dayak yiye yiye, azar işite işite Türkçe öğrendiğimiz okul arkadaşımız, sevgilimiz, yavuklumuz, ilk aşkımız. Onlar bizim ta kendimiz. Devletin gözünde suçlu da olsalar, lanetlenseler de onlar biziz. Taziyelerine gittiğimizde eli kanlı teröristin değil, komşumuzun oğlunun, dayımızın kızının, arkadaşımızın kardeşinin yasına ortak olmaya gidiyoruz. Cenazelerini kaldırırken eğer ulaşabilmişsek cansız bedenlerine, yanmış kemiklerine, teröristin değil bir çocuğun, bir gencin, bir insanın cenazesini kaldırıyoruz. Aramıza giren nedir diye sormuştum bana bir defasında. Aramıza tanımadığınız teröristle tanıdığınız şehit giriyor. Ölüleri bile eşitleyemedikçe, herkes kendi ölüsüne ağlayıp ötekinin evladını lanetledikçe acıları ortaklaştıramayacağız. Zafer ötekinin şehitlerinin sayısıyla ölçüldükçe ne yürek yaramız ne de aramızdaki mesafe kapanacak. Bazen kendimi çok yorgun, çok bezgin hissediyorum. Bana ne bütün bunlardan, ne halleri varsa görsünler duygusuna kapılıyorum. İç savaşın acılarını kendi ülkesinde yaşamış şairin dizelerindeki gibi, bizlerin, yani ikisi ve başka biri olduğumuz için, iki tarafta yer bulamayanların yalnızlığı çöküyor üstüme. Kendime kızıyorum. Neden böyleyim ben? Neden böyleyiz? Neden başkalarının acılarını yükleniyoruz? Hastalıklı bir ruh hali mi? Yaşlılık mı? Bilmiyorum. Ama kendimden hoşnut değilim. Üstelik kendimi hırpalamaktan başka bir işe de yaramıyor. Böyle çırpınamam. Yine de yarıyor bir işe. Şu umutsuz günlerimize bir damlacık da olsa iyilik katıyor. Aramızdaki mesafeyi bir milimcik de olsa yaklaştırıyor. İçinden geçtiğimiz korku tünelinde fısıltıyla söylenen bildik bir şarkı gibi korkumuzu hafifletiyor. Var olduğunuzu, uzaklarda bir yerlerde bizleri düşündüğünüzü bilmek iyi geliyor. Korkularımız. Korkularımız dedin, hepimizin korkuları var. Aynı şeylerden mi korkuyoruz bilmiyorum. Ben seni yitirmekten korkuyorum. Çiçeklendirdiğin bahçenin bir bölümündeki çiçekler en sevdiklerin kuruyup solar bazen. Belki yeterli su verememişsindir. Çiçeklere musallat olan parazitleri zamanında temizlememiş, toprağı güçlendirmemişsindir. Hem üzülürsün yitirdiğin güzelliğe, hem de iyi bakamadığın için kendine kızarsın. Böyle bir duygu işte. Bizler de bakımsız kalmış, çoraklaşmış bir toprakta kuruyup solmaktan korkuyoruz. Senin benzetmenle konuşacak olursam, bahçenin o köşesini bahçıvan oldum bittim ihmal etmişti, kurutmuştu. Sen geç farkına vardın. Biz yine de bunca zaman direndik o toprakta. Şimdi sökülüp atılmaktan korkuyoruz. Başka bir bahçe yok. Aynı bahçede kendi köşemizi yeşertebilir miyiz diye hayal kurarken toprağımıza zehirli tohumlar atıldı. Başka bir toprak, başka bir bahçe arayanlar yok mu? Açık konuşmaktan korktuğumuzdan şiirli mecazlara sığınıyoruz. Haklısın, başka toprak, başka bahçe boğazlarımızın bitmeyen bir özlemidir. Hele uğruna kan döker, can verirsen bağnazca sarılırsın o hayale. Ama halk bin yıllık toprağından vazgeçmez. Hani halk savaşı deniyor ya, buralarda halk topraklarından kopmamak, bahçeden dışlanmamak için savaşır olsa olsa. Senin korkun bizi yitirmekse, bizim korkumuz bahçenin o köşesinde kuruyup kalmak. Korku bazen akla hakim geliyor, bedeli de ağır ödeniyor. Aynı şeylerden mi korkuyoruz diye sormuştun. Ben korkmaktan korkuyorum. Korkumun seni yitirmeme neden olmasından korkuyorum. Başkalarının da korkuları var. Kitlelerin genlerine işlemiş, en az 4 kuşağın bilincinde kök salmış, sürekli körüklenen, savaşa, barut taşıyan bölünme korkusu. Bu korkuyu anlayamazsak, anlamakla kalmayıp giderme yolunu aramazsak, hepimizin korkularının gerçekleşmesinden korkuyorum ben. Bölünme korkusu kitlelere öğretilmiş bir korku. O korkuyu taşıyan saf, masum, sıradan insanlar buraları tanımazlar bile. Çatışmalar, ölümler, şehitler olmasa, muktedirler bıkmadan, usanmadan şeytanlaştırmasalar, televizyonlardan duymasalar, Cizre nerede, Şırnak nerede, Sur neredir, oralarda nasıl insanlar yaşar bilmezler. Bölüneceğinden, ayrılacağından korktukları toprakların rengini, kokusunu, dağlarındaki çiçekleri, karın lekesiz beyazını, ormanlardaki ağaçları tanımazlar. Yolları geçmişse buralardan askerlik yaparken geçmiştir. O zaman da buraları arkadaşların şehit düştüğü düşman toprakları, tekinsiz yerler olarak bellemişlerdir zaten. Haritalarda yerini gösteremeyecekleri bu tuhaf adlı toprakların ellerinden gitmesinden ödleri kopar. Ama kendi yaşadıkları toprakların ne kadar kendilerinin olduğunu sorgulamak akıllarına gelmez. Sadece bizde değil, dünyanın dört bir yanında muktedirler kendi iktidarlarını kitlelerin kutsal saydığı kavramlar üzerine kurarlar. Türk'ün bir de tarihinden gelen travmaları var. Bir imparatorluğun dağılması, kalan topraklarda bir ulus devlet kurmanın bedeli çoğunluk başka halklara ödetilen acılı süreci. Buna bir de kendilerini memleketin gerçek sahipleri sayan cumhuriyet seçkinlerinin ayrıcalıklarını yitirme korkusunu ekle. Korkuları da korkulara kurban edilen kitlelerin psikolojisini de anlarsın. Senin hep söylediğin gibi anlıyorum ama haklı bulmuyorum. En iyi Kürt ölü Kürttür sözündeki yok etme güdüsünü, öteki olduğun için linç edilmeyi ancak kimliğinden, onurundan vazgeçip boyun eğersen iyi Kürt olma şansını yakalayabileceğini, her ben de varım demeye çalıştığında ne istiyorsun gel konuşalım demek yerine tanklarla, toplarla üzerimize gelinmesini kabullenemiyorum. Haksız mıyım? Haklısın ama korkuların alt edilmesi için temelsizliğinin anlatılabilmesi gerek. Barış diliyle konuşmak gerek. Bu dili doğuda da batıda da herkes unuttu. Barış diliyle konuşmaya çalışanları kimse anlamıyor. Ortada yapayalnız kalıyoruz. Ben bu yalnızlıktan korkuyorum. Aslında savaşanlar da yalnız. Halk da yalnız, zafere inanmak istiyoruz ama zaferin bize ne vaat ettiğini, neyin zafer sayılacağını bilmiyoruz. İnanmayacaksın ama ben zaferden de korkuyorum. Yenilgiden öğrenmek. Artık beni yormaya başlayan bunca yıllık şu hayattan ne devşirdiğimi sorarsan, zaferlerin değil, yenilgilerin öğretici olduğunu söylerdim sana. Zaferin coşkusu yanlışları siler geçer. Yenilgi ne kadar ağırsa yanlışlarımızla yüzleşmemiz, kendimizle hesaplaşmamız o kadar derin oluyor. Ben yenilgilerden çok şey öğrendim. İnandığımız, güvendiğimiz putlar yıkılıp ütopyamız toz duman arasında silikleştiğinde, yeryüzü cennetini kurmak için yola çıkmış bizler, yıkılan duvarların, parçalanan putların altında kaldığımızda ilk kez nerede yanlış yaptık sorusunu yüksek sesle sormaya başladık. Tabii hepimiz değil. Sadece soru sormaya, yanlışları görmeye, kendileriyle hesaplaşmaya cesareti olanlar. Yenilgiyi önceden görenler, sezenler vardı. Onları bozguncu, hain, münkir ilan etmiştik. Sözlerine kulaklarımızı tıkamış, kitaplarını yasaklamış, hatta yakmıştık. Çoğu yerde haklı olduklarını ancak yenildiğimizde anladık. Resmi tarihler hep zaferleri yazarlar. Oysa tarihten ders almak için yenilgilerin anlatılması gerek. Yenildik mi bilmiyorum. Kimleri öyle diyor. Yenmenin anlamı neydi? Kimi yenecektik? Sonra ne yapacaktık? Kaç kez mağlup ilan edildi bu halk? Kaç kez? Son terörist de yok edilene kadar diyerek Kırım'a uğratıldı. Kaç kez bitirildiği ilan edildi. Her defasında klişe tabirle küllerinden yeniden doğdu. Zaferle yenilgi bazen o kadar iç içe, o kadar zamandaş ki birbirinden ayrılmıyor. Orduların, askerlerin, savaşçıların yenilgisinden değil, amacın yenilgisinden söz ediyorum ben. İnsanların kırılmasından, canların gitmesinden, çocukların ölmesinden, şehirlerin yakılıp yıkılmasından, hiçbir zaferin bir daha geri getiremeyeceği şeylerden söz ediyorum. Karşımızdaki sur duvarlarının içindeki yıkıntılardan, şehrin ruhunun ölümünden, yıkıntıların altında kalan, kana bulanmış tarihten söz ediyorum. Yenilgi bu değilse nedir? Kim hangi zafer bayrağını dikecek bu harabelerin, bu ölülerin üzerine? Yenilgi dediğin yeni bir kuruluşun başlangıcı da olabilir. Şehirler kuşatılır, şehir kapılarının anahtarları galip komutanlara merasimle teslim edilir. Ne yanılgı! Şehrin gerçek anahtarları orayı terk etmek zorunda bırakılmış insanlardadır. O insanların yüreğinde, hafızasında, anılarındadır. Ölüler toprağa karışır, topraktan yeni bir hayat doğar. Kötümserliğini bana da bulaştırıyorsun. Beni rahat bırak. Ölüler de bizim, yıkılmış şehirlerde. Karışmaya hakkın yok. Yaşam sürer, küllerinden yeniden doğar, biliyorum. Ama savaşa, ölmeye, öldürmeye övgü düzme. Bizi birleştiren, yaşamdan, candan, insandan yana olmaktı. Asıl olan hayattır diye çıkmamış mıydık yola? Bazıları, neden geldiniz? Burada yapacağınız bir şey yok. Siz gidin, batıya anlatın halimizi dediklerinde, sen karşı çıkmıştın. Üzülmeyelim, hayal kırıklığına uğramayalım diye aktarmamıştın bize. Eskisi kadar inanarak, eskisi kadar gür sesle asıl olan hayattır diyemiyorsam, ölümün soğuk yüzüyle karşılaşmış olmamdandır. Son birkaç ayda yaşadıklarımız şairane sloganlara, barış umutlarına, kardeşlik hayallerine sığmıyor. Yenilgi diyorsun, bir bakıma hepimiz yenildik. Ama bak yine eşit değiliz. Sen evine döneceksin, bir kedi gibi yaralarını yalayarak iyileştireceksin. Kederli olacaksın, çaresizliğin, yetmezliğin, burukluğu içini kemirecek. Yine de yaşamını bir biçimde sürdüreceksin. Ara sıra hatırlayıp kızacaksın bize. Ama onlar da diyeceksin. Amanın üstüne basa basa. Yargılayacaksın. Bizi suçlu çıkaracaksın. Kendini iyi hissetmek için. Ben burada kalacağım. Yıkıntıların altında kalan ya da çatışmada ölenlerin cesetlerinin çıkarılması, ailelerine verilmesi, bir mezarları olması için çılgın gibi koşturmayı sürdüreceğim. Hadi sana bir koz vereyim. İki tarafa da karşı savaşmak, iki tarafın da engellerini aşmak için çabalamak zorunda kalacağım. Yargılayacaksın, bizi suçlu çıkaracaksın dedin. Ağır, incitici bir sözdü. Kimseyi suçlu çıkarmaya çalışmıyorum. Ne yargılamaya ne de hüküm kesmeye hakkım var. Ama bir şey bana yanlış görünüyorsa, hele de dostsam eğer, bunu yüksek sesle söylemeliyim. Kendimle hesaplaşırken yenik düştüğüm nokta, gördüğüm, bildiğim yanlışı gecikmeden yüksek sesle söyleme cesareti göstermemiş olmamdı. Verdiğin kozu kullanayım. Bütün muktedirler zafer ve iktidar uğruna insanları harcarlar. Gün gelir ölümü gömmek için bile iki tarafa toslarsın. Burada savaş alanında ayakta kalabilmek için bir tarafta durmak zorundayım. Senin özgürlüğüne sahip değilim. O özgürlük ancak barış ortamında kullanılabilir. Yoksa kendimi hain hissederim. Vurulan çocukların kanı parmaklarıma bulaşır. Anla bunu. Vurulan, ölen bütün çocukları görmeliyiz. Öldürülen bütün çocukların, bütün insanların kanının ılıklığını hissetmeliyiz parmaklarımızda. Hissediyorum, hissettiğim için de acım katmerleniyor. O zaman yüreğimi uyuşturmaya, acımı hafifletmek için unutmaya çalışıyorum. Kimileri var, kendi ölüsünden başkasının kanını görmüyor. O kanda kendi sorumluluk payı olduğunu hiç düşünmüyor. Onlar ne savaşı ne de kendilerini savaşa sürenleri sorguluyorlar. Onlar rahatlar. O rahatlığa hazır mısın? Hayır. 1 Nisan 2016, Suriçi, Diyarbakır, Veda. Hatırlıyor musun? O karlı günde sur kapılarına doğru yürürken gaz bombaları atılmaya başlamıştı. Sokak aralarına doğru kaçmaya çalışmıştık. Kepenkleri yarı inik bir peynirci dükkanının önünden geçerken dükkancı bizi içeri çekmişti. Tabii hatırlıyorum. O telaşla çıkarken montumu orada unutmuştum. Dükkanlar kepenk indirmişti, ancak 2 gün sonra gidip alabildim. Dükkan yarı karanlıktı, ekşi peynir kokuyordu. 13-14 yaşlarında kavruk bir çocuk da dükkana sığınmıştı. Gazdan korunmak için ağzını burnunu beyaz bir bezle sarmıştı. Elinde de yarım limon vardı, hatırlıyorum. Bana bakmış, ne işin var senin burada teyze, evine dön demişti. Bunu da hatırladın mı? Evet, seni inciteceğini düşünmüş, utanmıştım o sözlerden. Yabancılığım üstümden akıyordu, değil mi? Belki de çocuk gözüyle seni biraz yaşlı bulmuştu, zarar görmenden korkmuştu. Sanatçılar, yazarlar, aydınlar caddeleri, sokakları geçip sur kapılarına doğru yürüdüğünüzde sokaktaki halk alkışlıyordu, bunu da unutma. Günlerden beri ilk kez bir yürüyüşe izin verilmişti, halk da aranıza karışmıştı. Bu bile iyi gelmişti onlara, bir nefes aldırmıştı. Sağır, dilsiz batıdan gelmiş iyiliksever yabancılardık. Çaresiz kalmış insanlar için küçücük de olsa bir umuttuk. İçimi dağlayan da buydu zaten. Çare olmayacağımızı bilmek. Alkışlayanlar vardı, evet. Ama peynirci dükkanındaki çocuk da vardı. Hendeklerin öte yanında savaşanlar, ellerine silah tutuşturulup, yüreklerinde kurtuluş ve bağımsızlık ateşi yakarak onları hendeklere, barikatlara gönderenler için can sıkıcı birer engeldik. Yoksa onlar mı haklıydı, bilmiyorum. Her şey boşuna mıydı? Şimdi rol mü değiştirdik? Belki boşuna değildi ama sonuca bakacak olursak başaramadık işte. Kendi savaş ağalarımıza söz geçiremedik. Bu suça ortak olmayacağız dedik ama hiçbir suça ortak olmayacağız diyemedik. Yine iki tarafın da suç payı eşitlemesi. Tam burada ulaşamadığımız sur kapılarının hemen dışında gül fidanının yanı başında başlatmıştık konuşmayı. Sessiz, uzun, kederli bir diyalog oldu. Başladığımız noktaya döndük yeniden. Kar yağıyordu. Gecikmiş, son kızıl gülün yaprakları elimde pörsümüş, dağılmıştı. İlkbaharda daha güzel, daha gürbüz çiçeklenecek demiştin. İlkbahar geldi işte. Bu yıl her şey biraz erkence. Haklısın. Gül fidanı onlarca gonca vermiş, dipdiri, yemyeşil. Kara kışa rağmen güle bağladığın umut kazandı. Ortak umudumuzdu. O umudu birlikte büyütmeye çalıştık. Artık umuda sığınamayacak kadar yaşlıyım. Dünyanın halleri ağır geliyor. Taşımakta zorlanıyorum. Yaralarımı yalayıp sağaltabilmek için, böyle demiştin değil mi? Küçük prens gibi kendi gezegenime dönüyorum. O vicdan virüsünü içinde taşıdıkça kendi gezegeninde de kurtulamayacaksın buradan. Acılarımız, yıkımımız evine dolacak. Ağırlığı kaldıramayacağını, altında ezileceğini hissettiğin zaman yükten kurtulmaya çalışırsın. Belki de çözüm her şeye veda etmekte. Gerçek bir veda gerekiyor bana. Gitme, kal desem, bunca konuştuk. Ne kazandık, nereye vardık diye sorsam? Nereye varmamız gerektiğini bilmiyorum ama ben kazandım. Küçük prens vedalaşmaya geldiğinde ağlayacağım der tilki. Senin suçun, seni evcilleştirmemi kendin istedin der küçük prens. Evet biliyorum der tilki ama ağlayacaksın, ne kazandın diye sorar küçük prens. Buğday tarlalarının rengini kazandım der tilki. Ben ekmek yemem, buğdayların rengi hiçbir anlam ifade etmezdi bana. Ama senin altın rengi saçların var, altın rengi buğday tarlaları bana seni anımsatacak. Buğdayların arasından esen rüzgarın sesini seveceğim, az şey mi? Tilki haklı, evet ağlayacağız ama ikimiz de kazandık. Bizim belki göremeyeceğimiz ama çocuklarımızın, torunlarımızın birlikte kuracağı yeni bir dünya hayalini birlikte kurmayı kazandık. Ben de koca bir dünya kazandım. Baharda yeşil çayırlarda açan sarı papatyalar, kırmızı gelincikler hep seni hatırlatacak bana. Bütün karlı dağlarda seni göreceğim. Ne zaman senin dilinde konuşulduğunu duysam yüreğim kalkacak. Sur dibinin gülünden kızıl bir gonca koparıp ver bana. Baharın geldiğini, surun kanayan yüreğini, senin burada bir yerlerde yaşamı yeniden yeşertmek için çırpındığını hiç unutmamam için. Senin varlığından umut devşirmem için. Seni yüreğimde hissetmem için. Kitabın sonu 14 Haziran 2016.